İyi akşamlar sevgili futbol severler. Pardon, sayın engelsiz erişim takipçileri ama bunu yapmak istiyordum. Çünkü bugün aslında benim için de birçoğumuz için de gerçekten önemli bir gün. Çocukluğumuzdan beri idolümüz olan sevgili Ercan Hoca, Ercan Taner bugün bizimle birlikte. Tabii önce etkinliğimizin içeriğinden söz edelim. Beyaz Baston ve Erişilebilirlik Festivali'nin 11.sini düzenliyoruz bu yıl. Aslında festivalimiz iki akşam etkinliğinden oluşuyor. Daha sonra festivalimizin yüz yüze kısmı Cuma ve Cumartesi günleri İstanbul Üniversitesi'nde Beyazıt Kampüsü'nde gerçekleşecek. Dün sporda erişilebilirlik, hukuki haklarımız üzerine çok güzel bir söyleşiyle başladı festivalimiz. Bugün de idolümüz olan aslında hepimizin hayatında kendi o kadar farkında mı bilmiyorum ama çok önemli bir yeri olan Ercan Taner hocam bizimle.
Çok teşekkür ederim.
Teknik masada da sevgili Kadir Ahıska arkadaşımız var bugün.
Merhabalar.
Ercan hocam hoş geldiniz.
İyi akşamlar diliyorum. Herkese hoş bulduk.
Ya bu sesi direkt olarak duymak da varmış. Bu çok güzel bir şey.
Teşekkür ederim.
Şimdi ben aslında şöyle bir girizgah yapmak istiyorum. Aslında hislerimi biraz söylemek istiyorum. Şu anda şey gibi hissettim. Sanki 1990'larda bir akşam çocukluğumdaki gibi ve İnönü Stadyumunda böyle bir sonbahar akşamında çok heyecanlı bir maçı bekliyorum ve sizin sesinizi duyuyorum gibi hissettim. Beni de çok güzel bir yere götürdü o yüzden. Şimdi hepimiz için çok farklı bir yeriniz var. Onu tanıtım yazısında da belirtmiştik. Biz radyodan çok fazla maç dinlerdik. Körler Okulu'nda okudum ben ve orada futbolcular kadar aslında ününüz vardı. İdolünüz çünkü bir taraftan herkes böyle hayali maç anlatırdı ve Ercan Taner taklidi yapmaya çalışırdı. O şekilde anlatmaya çalışırdı ve bizim okulun sahasında yaptığımız maçlarda karşılaşma dediğimiz çekmelerde falan da bir taraftan sizin gibi anlatmaya çalışırdık. O yüzden hem bir taraftan nostaljik bir şey oldu bizim için hem de böyle bir duayenle karşılaşmak hem kendi adıma çok güzel oldu hem de derneğimizin böyle bir etkinlik yapması çok anlamlı oldu. Şimdi biz sizin sesinizi yıllardır duyuyoruz. Gerçekten zihnimize belki birçok yakınımızdan daha fazla kazındı. Ama sizi biraz da tanımak istiyoruz. Kendinizden biraz bize bahseder misiniz?
Tabii Ankara'da doğdum. Ankara Bahçeli Evler. Babam teknik direktördü Ziya Taner rahmetli. Futbola çok küçük yaşlardan itibaren ilgi duydum. Tabii herkes iyi futbolcu olamaz. Ben olmayı düşünüyordum ama sonraki dönemlerde okul derken TRT sınavı açıldı. 1983 yılı yine rahmetli annem sen bu sınava bir gir şansını dene dedi. İşte sınava girdik. İlk sınav İstanbul Radyosu'ndaydı. Bayağı bir katılım oldu sınava. Sonra 2 ay sonra bir kağıt geldi kazandınız diye. Ankara'ya geldik. İkinci sınav sonra bir kurs tekrar bir sınav derken bir baktım bir sene geçmiş ama sonra işte kurum içi eğitimler başladı. Halit abi bizim derslerimize geliyordu Halit Kıvanç. Değerli hocamız. Çok önemli yine tiyatrocular Ejder Akışık olsun. Diğer tiyatrocu beyefendi ve hanımefendiler olsun. Ve tabii ki TRT'nin o emektar spikerleriyle beraber iyi bir eğitim aldık. Ve bunun sonucunda da TRT özel televizyonların açılımı ve bu açılmadan sonra Show TV Sine 5 derken kısa bir süre TRT'ye dönüş. Ve daha sonra tekrar Sine 5 iyice devreye girince Türkiye'de şifreli yayın başladı. Türk insanı şifreli yayınla tanıştı. Bizim de meslek bayağı heyecanlanma ilerlemeye başladı. Ve ondan sonra da Lig TV açıldı derken işte şimdi Lig TV'nin yerinde beIN Sports var. Ve biz de zaman zaman mesleğimizi yapmaya devam ediyoruz. Şu anda Sözcü'de yazıyorum spor sayfasında ve aynı zamanda akşam salı günleri hariç Radyo Spor'da her gün 1,5 saatlik, 2 saatlik bir programımız var.
Bir de kitabınız vardı diye hatırlıyorum.
Evet, Mert Aydın'la beraber Ateş Arabaları Sedat Simavi
Evet.
Vakfı ödülü almıştık. Sonra bir kitap daha çıktı, Çimdeki Gölgeler diye. O kitapta da futbol ya da spor olayları diye daha geniş tutayım. Onları ayrı ayrı olayları yazmıştım. Bu da pandemi dönemine rastlamıştı. Böyle iki kitapla beraber devam ediyoruz.
Anladım hocam. Kısa bir not düşeyim, ondan sonra devam edelim. Sevgili izleyicilerimiz, siz de Ercan hocama soracağınız sorular mutlaka vardır. YouTube kanalımızda şu an canlı yayınımız var. Orada mesaj alanına yazarsanız biz ileteceğiz sorularınızı. Bekliyoruz sorularınızı. O zaman önce ben sorayım.
Buyurun.
En çok aslında merak ettiğim şeylerden birisiyle başlayalım. Mesela bu hani ben daha önce röportajlarınızı okuduğumda notlar aldığınızı söylüyorsunuz. Ama mesela ani gelişen pozisyonlarda ve işte gollerde, gol pozisyonlarında siz sanki o süreç daha önceden yaşanmış gibi onu biliyor gibi bir betimleme yapıyorsunuz.
Evet.
O hakimiyete nasıl ulaştınız? Yani
Şimdi çok küçük yaş dedim ya, babamın da futbol antrenörü olması ve futbolun birçok teknik yönünü bilmem, onun dışında da o an oluşan olaylar, ne hissediyorsam onu söylemek zorundayım. Bu meslek çünkü başka türlü yapılmaz. Bu yüzden hissettiklerimi, o anda yaşadıklarımı naklederken nelerin oluştuğunu insanları anlatmak benim için çok önemli ve sizlerin, herkesin bundan hoşlanmasını ben de çok sevindim. Olduğu gibi anlatıyorum çünkü doğal olarak anlatıyorum pozisyonları.
anladım. Mesela nasıl bir hazırlık sürecinden geçiyorsunuz maçtan olmadan önce?
İki takım oyuncuları ile ilgili bilgiler yazıyorum. Muhtemel 11'lere bakıyorum. Tabii ki artık teknoloji gelişti. Geçtiğimiz hafta oynadıkları maçlara bakma şansım oluyor. Ve maçtan hemen önce kadrolar belli oluyor. O kadroların yanına oyuncuların bazı özellikleri, bilinenleri varsa onları yazıyorum. Ve ondan sonra da oyunun başlamasını bekliyorum. Futbol öyle bir oyun ki 6-7 sayfa not hazırlarsınız. Maç öyle bir hale gelir ki o notların sadece yarım sayfasını kullanabilirsiniz. O anda neler olduğu çok önemli. Maç sizi alır başka yerlere götürür. Bu yüzden ama yine de iyi hazırlanmanız lazım. O notlar her zaman için sizin büyük yardımcınızdır.
Anladım. Şeyi merak ediyorum aslında. Mesela televizyon yayınıyla radyo yayını arasında sizin açınızdan nasıl bir fark oluyor ya da bir fark oluyor mu?
Radyo yayını çok önemli bence. Radyo yayınında iyi olan, başarılı olan spor spikerleri maçların televizyon anlatımında çok daha başarılı olabilirler. Radyo anlatımı için gerçekten özel bir eğitim gerekiyor. Çünkü radyo anlatımında bir, olayı canlandıracaksınız. İki, olay yerini çok iyi tarif edeceksiniz. Üç, temponuz düşmeyecek. Dört, maçla ilgili o dakika ve skoru mutlaka sık sık tekrarlayacaksınız. Sizle çünkü o anda birlikte olan insanları düşünmeniz lazım. Ve bu televizyona aktarım konusunda sorarsanız bu sefer biraz daha az konuşma ama ne olursa olsun yeri ve işte yer ceza sahası ve faul kararı var örneğini bunun için verdim. Böyle şeyleri televizyon anlatımında da söylemek gerekiyor.
Ben de tam onunla ilgili aslında bir şey söylemek istiyorum. Yani son yıllarda özellikle sizin sunduğunuz dönemlerde televizyonlar maçları çok rahat takip edebiliyorduk mesela. Radyodan dinlemek gibi olmasa bile ona çok yakındı aslında. Çok bir kayıp olmuyordu. Ama son yıllarda inanılmaz derecede aslında spikerler maçtan kopuk gibi anlatıyorlar. Yani çok alakalı alakasız bilgiler veriyorlar ama o arada tabii sahada aynı hayat gibi futbol akıyor.
Evet,
E,
hayat devam
bu
ediyor.
evet bu heyecanı yansıtamamış oluyorlar ve en çok da bu bizi etkiliyor. Bunun için sizce alanının en yetkin kişilerinden birisi olarak ne yapılabilir?
Ya
Yani
bunun
bunu
için maçı anlatan arkadaşlara ulaşmanızı tavsiye ederim. Ben ulaştığı bildiklerime söylerim. Çünkü onlar da acaba televizyonda konuşuyor muyuz diye düşünebilirler ama sizin bahsettiğiniz olayın heyecanı yerin tamamıyla olmasa bile siz zaten futbolu bilen kişilersiniz. Bu yüzden de yerlerin anlatılması ama tamamıyla değil tabii. O zaman insanlar ya kardeşim biz görmüyor muyuz? Ama şunu düşünemiyor insanlar. Evet, görmeyenler de izliyor.
Yani
Yani
ona
görmeyenler de bir sürü insan var. Türkiye'de rakam tam olarak nedir bilmiyorum ama
sağlıklı
bence
bir istatistik yok zaten o konuda da.
tahmini var mı?
Ya tahmini rakamı şu anda bilemiyorum kaç kör var Türkiye'de. Aslında
500 bin civarında olduğu söyleniyor.
500 bin civarında olduğu
Evet.
söyleniyor. Hiç de az bir rakam değil bence.
Ama bu tabii ki net rakam değil. Yani bunun yanı sıra şey de önemli zaten. Hani ne kadar kör olduğundan ziyade kapsayıcı olmuş oluyor. Aslında mesela 90'larda daha öncesinde işte sizin sunumlarınızda siz de belki körlerin takip ettiğini bilmiyordunuz. Ama takip edebiliyorduk biz, anlayabiliyorduk. Ama son dönemde bu tamamen görselleşti ki aslında ben bunu merak ettiğim için gören samimi arkadaşlarımla da maç izlediğimde onlara da soruyorum. Onlar için de rahatsız edici bir
Yok, o zaman da bizi TRT'de de aramışlardı görmeyenler. Birkaç kişiyle de konuşmuştuk. Onların büyük katkısı olmuştur. Biraz onların bize söyledikleri yine istekleri olmuştur radyo anlatımı olmasına rağmen. Onlarla hatta Ankara Radyosu'nda kadrolu olarak çalışan görmeyen personelle de konuşmuştuk.
Evet.
İki personel vardı. Arşivde ve teknikte görevli. Onlar da yine bu olaylardan bahsetmişlerdi. Bunlar hep aklımızın bir köşesinde yer aldı bizim ekibin. Onu söyleyeyim.
Bu çok güzel bir şey. Ben hiç gündeme bile gelmediğini düşünüyordum. O zaman bir yol açılmış zaten. Bize de biraz daha ilerletmek düşüyor sanırım bu
Tabii
işi.
1984 yılında bu konu konuşulmuştu Ankara
Oo,
Radyosu'nda.
çok güzel. Yani ben ilk defa duyuyorum mesela. Arkadaşlar duydu mu bilmiyorum. Bir de hazır betimleme denmişken aslında en başta sormak istiyordum da heyecandan unuttum. Şimdi biz zaten konuklarımıza genelde ricacı oluruz bu konuda. Siz bize kendinizi betimleyebilir misiniz? Merak ediyorum. Mesela nasıl Ercan Taner nasıl birisi? Hani fiziksel olarak.
Ya şöyle normal her Türk insanı gibiyim. Her Türk insanı gibi çabuk sinirlenebilirim, üzülebilirim. Çabuk neşelenebilirim, olayları unutabilirim. Fakat şunu söyleyeyim, herkes gibiyiz. Yani hiç
Ya
farkım
biraz
yok.
da
Ben kendime söylüyorum. Ya
fiziksel açıdan sorduk aslında işte boy falan.
orta boy, saçlara kel olmaya başladı. Eski kıvırcık halimiz bitti. Gözler ela öyle. Geçen hafta diş köprüm kırıldı. Dişlerimle aram pek iyi değil. Ne olduğunu anlamadan yine kırıldı. Bir tane zeytin yüzünden, çekirdeği yüzünden daha doğrusu. Onu yaptık işte. Öyle bir talihsizlik yaşadım. Onun dışında iyiyim. Ara sıra sırtım ağrır. Fazla dik yürüyemem. Yani çok oturduğum için. Onu söyleyeyim. Onun dışında dediğim gibi artık iyice kelleşmeye başladık ve Mr. Spock gibi de kulaklarım büyüdü böyle kere olunca.
Hocam peki şeyi merak ediyorum. Ya bizim aklımızda en unutulmaz goller sizin sesinizden yankılanıyor ve
Evet.
biz bunu zaten duyuruda da etkinliğin başlığını da öyle koyduk zaten. Sizin en unutamadığınız goller
En
hangileri?
unutamadığım golleri şöyle söyleyeyim. Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı aldığı sezon bütün maçları ben anlattım.
Evet, hatırlıyorum.
Finali hariç, finali TRT anlattı. O maçlardaki bütün goller benim için yeri ayrıydı.
Evet.
Sonra milli takımımızın FIFA Konfederasyon Kupası'nda Brezilya'ya attığı goller var. Benim aklımda. Onlar unutamadığım goller. Yine Sergen'in attığı bir gol var. Beşiktaş şampiyon oluyor. Hatta Sergen attı, şampiyonluk geldi dedim. Baktım 7 dakika artı uzatmalar var. Bayağı erken söylemişim dedim
Şu
kendi kendime.
smaç olayı değil, değil mi? Sergen'in smaç olayı değil.
Hayır. Sergen golü attı ve şampiyonluk geldi dedim. Yani Galatasaray maçıydı.
Anladım. Peki en iz bırakan anılarınız neydi?
En iz
Meslekte.
bırakan ya çok anı var. Böyle ani sorulunca hemen heyecanlanırım ben de. Fakat şunu bir olimpiyat anım var esasında onu söyleyeyim. Ankara'da o zaman daha yeni spikeriz. Ekip Amerika'da Los Angeles'ta bir güreş anlatımında ses kesildi. Bana dediler ki sen gir anlat şimdi bakıyorum. O zaman altyazı sistemi falan gelişmemiş. Güreşçilerin biri İsviçre biri Yunan. Ama hangisi Yunan hangisi İsviçre çıkaramadım. İkisinde de ikisinin mayosunda da haç var. Bayrakları öyle yakın ya birbirine. Dedim ki mavi mayo Yunan'dır. Esmer olan da şöyle düşündüm. Bir orada beyin jimnastiği yaptım. Kesin dedim esmer Yunan'dır. Sarışın İsviçre'lidir. Tam tersi çıktı.
Aslında
Mesela. Sonra bir gün bir oyuncu atıldı. Bir Napoli maçı anlatıyorum. Napoli-Bordo. Tuvanel diye bir oyuncu atıldı. Ama nasıl sis var? O Maradona'nın Napoli'de oynadığı da. Maçın oynanması bir de bir mucize. Ya diyorum kendi kendime Tuvanel nerede? Nerede? Nerede? Düşünüyorum. Ara sıra Tuvanel diyorum ama oyuncunun adını. Sonra geldim görüntüye baktım özetine. Adam 30. saniyede kırmızı kart görmüş. O bile yok görüntüde.
O zaman körcülü bir deneyim olmuş sizin için
Tabii tabii
de.
tabii.
Şeyi sormak istiyorum peki. Mesela en büyük idolünüz ya da idol olarak aldığınız kişiler var mıydı? Aslında biraz yanıtını
Var
biliyorum.
Hayti abi var. Hayti Kıvanç önemli bir hocamız. İlker Yasin o da mesleğime çok şey katmıştır. Bunu kabul etmemiz lazım. Yine TRT dönemi Tansu Polatkan önemlidir.
Hatırlıyorum Tansu
Benim için ve daha sonra da tabii ki benimle beraber hem başlayan hem de benden sonra da başlayan meslek arkadaşlarımın her zaman önemli olaylarını ders almışımdır, takip etmişimdir. Benim için herkes çok önemlidir çünkü meslekte.
Aslında Halit Kıvanç'ın ayrı bir yeri varmış sanırım.
Evet.
Özellikle not tutma, röportaj tarzı geliştirmekte falan, öyle değil mi?
Doğru. Röportaj sanatı konusunda hem bize derse geldi. Sanatı diyorum. Gerçekten öyledir. Röportajda öyle eğer bir çok önemli bir devlet başkanıyla mülakat yapmıyorsanız 20 soru hazırlamanıza gerek yok. Daha önceden o kişiyi iyice tanıyacaksınız. En baştaki soruyu kendisine soracaksınız. Sonra diğer sorular aklınızda olacak. Ve gelen cevaplara göre onların içinden soru üreteceksiniz. Esas röportaj tekniği bu. Ama tabii bu günümüzde fazla uygulanan bir teknik değil. Mutlaka kağıda yazılıyor. Fakat benim önerim röportaja bu şekilde hazırlanmak.
Anladım. Peki yapay zekanın sizin mesleğe bir etkisi var mı şu anda?
İleride yapay zeka anlatabilir maçları. Diye tahmin
Olabilir.
ediyorum. Olabilir. Yani
Olabilir.
ya da ben yapay zekadan izlemek istiyorum derseniz ya da dinlemek istiyorum derseniz öyle bir imkan ortaya çıkabilir. Yani bu düşünülmeyecek bir olay değil bence. Çünkü dördüncü hakemin ya da yardımcı hakemlerin yapay zekaya dönebileceği konuşulabiliyorsa futbolda ve belki diğer branşlarda da olabilir bu. Anlatımlarda neden olmasın diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü yapay zeka artık her türlü imkanı gerçekleştiriyor. Bu iyi mi kötü mü? Bunu bilemem. Yani o duyguları nasıl katar? Bunu da bilemem. Fakat bu konuda bazı denemeler olacaktır. Öyle tahmin ediyorum.
Mutlaka. Yani biz mesela görselleri şu anda yapay zekaya betimletiyoruz. Yani gayet uzmanca betimleyebiliyor mesela. Şimdi dördüncü hakemle de aslında şeyi sormak istiyorum ben bir taraftan da. Yıllardır merakımdır. VAR'ın ortaya çıkması size göre nasıl bir gelişme yani?
Bence hem iyi hem kötü. İyi tarafı bazı hatalardan net olarak görünebiliyor. Kötü tarafı VAR'a rağmen hala hata olması.
Evet. Son
Yani
yıllarda çok
iyi ve
fazla
kötü
hata
tarafları
alıyorum.
bunlar. Evet, VAR sistemine rağmen hala hata yapılıyor olması. Ama normal yine başında insan var çünkü.
Anladım.
Fakat dediğim gibi yapay zeka kodlaması VAR'daki hatayı %1'in altına indirebilir. Tabii iyi kodlanırsa.
Evet, mümkündür. Peki şeyi sormak istiyorum. Bu da eskiden beri merakımızdır.
Buyurun.
Mesela özellikle stüdyo değil de stadyum üzerinden yani stadyumdan maç anlatırken nasıl ekipmanlar kullanıyorsunuz? Mesela
Hemen
nasıl bir ekiple
söyleyeyim.
gidiyorsunuz?
Zaten naklen yayın ekibi var. Onlarla beraber gidiyoruz. Maçın yönetmeni var. Sonra bizim komenter kutusu deniyor, spiker kutusu. Onlara bağlı işte böyle bir laptop gibi bir şey düşünün. Fakat laptop değil, bir ses kutusu. Orada iki düğme, iki ayrı kulaklık var. Bir tanesi yedektir. Ve bir tane daha kulaklık takılabilir. Üçüncü kulaklıkta yorumcu varsa yorumcu içindir. Oradan hem arabayı hem merkezi duyabiliyorsunuz. Sonra yayınla ilgili bütün her şey o kulaklıkla hallediliyor. Ve işte yönetmenden başla, yayındasın, reklama pas. Onların hepsini o kulaklıktan duyuyorsunuz. Ve diğer işte kameramanlara verdiği talimat var. Yönetmenlerin maçın içinde. Kamera bir sana geliyorum. Kamera 2 zoom gir. Kamera 2'den kamera 3'e geçiyorum. Onları da duymak gerekiyor ki siz de monitöre bakıp ona göre izleyiciye yardımcı olmanız lazım. Ya komplike bir olay. Bu yüzden de bizim o kutumuzun çok büyük önemi var. Komenter kutusu yani Türkçesiyle spiker kutusu.
Size bir de böyle bazı notları ileten falan birisi mi oluyor? Ben öyle bir şey hatırlıyor
Ya
gibiyim de.
eskiden her bütün notları biz kendimiz çıkarırdık. Şimdi ama bu işe gönül vermiş, bu işi seven, işte muhabir olarak da başlamış, yanımızda maç seyretmek isteyenler zaman zaman bu tarz asistleri bize yapıyorlar. Bu da hem bizim için de iyi oluyor, onlar için de iyi oluyor. Canlı yayın heyecanını, canlı yayın havasını çok iyi yaşamış oluyorlar.
Bildiğim kadarıyla aslında Türkiye'de futbol sunuculuğu biraz daha geç gelişti gibi hatırlıyorum. Hatta nerede
Tabii.
izlediğimi hatırlamıyorum ama eskiden boks spikerleri sunarmış. Hatta esprisini yapıyorlardı. 90 dakika boyunca evet diye ilerliyor diye.
Ya şöyle 1970'lerden sonra ya ilk naklen yayınımız Türk televizyonculuk tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi ile başlıyor. Daha sonra TRT'nin işte kurulması ve o da 1900 biraz daha geriye 1965'lere doğru gidiyor ama naklen yayın deyince 1970'lere dönüyoruz. Ve tabii ki ilk önemli yayın 1972. O sıralarda yetişenler var. İşte şimdi aramızda olmayan Armand Talaylar var. Tabii o zaman Halit abi var. Halit Kıvanç, Orhan Ayhan var. Daha öncesinde Pertev Tunaseli var. Bu mesleğe yine emek vermiş kişiler. Zaman zaman Orhan Boran var. Ve sonrasındaki dönemlerde işte Tansu Polatkanlar, Öztürk Pekinler, Doğan Yıldızlar, Ümit Aktanlar yavaş yavaş ekip gelişmeye başlıyor. Murat Ünlüler, Akın Göksular. Sonraki dönemde bizler geliyoruz. Tabii ki o zamanlar futbol anlatımı daha değişik. Çünkü milli takımımız çok talihsiz dönemler yaşıyor. Farklı mağlubiyetler aldığımız maçlar var. 1956'da Macaristan'ı 3-1 yeniyoruz ama yıllarca da onunla övünüyoruz. Ama Polonya'ya 8-0 yeniliyoruz mesela. Türk futbol tarihinin unutulmaz
Evet.
hezimetlerinden biri. Derken o hezimetler devam ediyor. İki defa İngiltere'den 8 gol yiyoruz, bir kere 5 gol yiyoruz. Derken işte Almanya'dan yediğimiz goller. Fakat şimdi yavaş yavaş onları atlatıyoruz. Biz zaman zaman maalesefli yılların spikerleri de olduk. Ya yani herkes
Evet.
maalesef diyordu Topağlar'da, radyodan siz de maç dinlediğinizde maalesef 2-0 yedik duruma düşüyoruz diye milli maçlarda bunu sık sık duymuşsunuzdur. Yavaş yavaş ondan kurtulmayı başardık ama şu anda ilerleyemiyoruz, yerimizde sayıyoruz.
Hocam burada kritik bir soru soracağım.
Buyurun.
Aslında bir taraftan rahatsız olduğum da bir şey. Ya sonuçta hani mesleki işe biraz duygu karıştırmamak gerekiyor bazen. Aslında o duygular güzelleştiriyor ama bazen de yani mesela şöyle bir sanırım geçen 2021'deki turnuvadaydı. Milli takım gol yediğinde mesela en son yediği golde spiker o golü hiç söylemedi. Ve maç bittikten sonra son düdük çaldıktan sonra skoru söylediğinde ben orada bir gol daha yendiğini anladım. Yani
Evet.
aslında yani bunun böyle olmaması gerekmiyor mu? Yani sonuçta hani
Ya o anda
anlayamıyoruz
çok haklısınız. O anda büyük bir üzüntü yaşamış olabilir
yani. Aha.
arkadaşımız. Ama dediğimiz gibi onun değişik söyleme gereği var. Maalesef Topağlar'da ya da 3-0
Aynen.
yenik durumdayız. Üzgünüz, bir gol daha yedik
Hı.
gibi dediğiniz doğru. Bunun hatırlatılması lazım.
Evet. Topağlarımıza gitti
Katılıyorum.
falan diye.
Ya top
Evet.
ağlarımıza gitti maalesef.
Aha.
İstemediğimiz dördüncü golü yedik, değil mi?
Aynen. Çünkü gerçekten anlamadım, şaşırdım da yani ne ara gol oldu falan diye böyle. Peki sizin yani yeni nesil meslektaşlarınıza dair fikriniz ne? Mesela onlara ne önerirsiniz
Yeni nesil
şu
iyi
an?
gidiyor. Çoğu iyi gidiyor. Çünkü artık yeni nesil, bizde de kuşaklar var ya, X, Y, Z kuşakları
Evet.
deniyor. İşte o kuşaklara göre iyiler. Merakları iyi. Gelişimlerinin çoğunu iyi buluyorum. Yıllar geçtikçe şimdi onlar anlatıyorlar ama o seslerin iyice kulağa oturması lazım. Bunun için 3 sene, 4 sene yetmiyor. Bence bir 10 seneyi devirmek gerekiyor. Bilmiyorum, siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
Ya
Ya bir sesin
aslında
oturması için 10 sene diyorum ben.
yani ben kendi bildiğim alandan hani örneklendirmem gerekirse ben müzikle ilgileniyorum. Müzisyenim aslında. Orada da hani özellikle aşık geleneğinde hani ustadan el almak ama sonra kendi sesini bulmak vardır ya, mesela Neşet Ertaş örneğinde olduğu
Evet,
gibi.
evet.
Onun gibi düşünüyorum. Yani sizin de Halit Kıvanç'tan sonra işte kendi sesimi buldum gibi bir ifadeniz vardı. Hani belli bir şeyden sonra kendi sesim
Doğru.
oturdu gibi.
Doğru. O ancak belirli bir süreler sonra oluyor. Bunu çok iyi değerlendirdiniz. Siz de müzisyen olduğu
Hı
için
hı.
gayet iyi biliyorsunuz. Müzisyenlerin de işte oturması, bir yavaş yavaş ekol dönemine doğru gelmesi
Evet.
için bayağı süre geçmesi gerekiyor. Bir şarkıyla
Hızasını
müzisyen
atması.
olunmuyor.
Evet. Yani mesela nasıl bir parçadan Musa Eroğlu çalmış bunu, onun tezenesi diyorsam, bir maçı izlediğinde de zaten çok uzaktan duysam bile işte bu Ercan Taner'dir
Teşekkür
diyebiliyorum.
ederim.
Çok sağ olun hocam. Şeyi sormak istiyorum. Peki
Buyurun.
bugün futbolun Türkiye'de ve dünyada geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani
Dünya.
avantajlarıyla, dezavantajlarıyla.
Şimdi biraz kötü bir konudan başlayayım. Bu yasa dışı bahis olayı mahvetti bence
Aha.
futbolu. Dünyadaki en büyük problemlerden biri bu. Onu söyleyeyim. İkincisi, çok maç var. 3 günde bir maç oynanıyor.
Evet.
Ve 3 günde bir maç oynanması herkesi etkiliyor.
Hı.
Şöyle etkiliyor. Oyuncularda dikkat ederseniz çok sakatlık başladı.
Evet.
Geçtiğimiz hafta Manchester City'de Rodri, diz çapraz bağları ki söylüyordu çok sakatlanma oluyor diye. Aynı şekilde Real Madrid'den Carvajal bu hafta ki bunlar artıyor ve sayısı sayamayacağım kadar çok Adele sakatlıkları var. Bazı yöntemlerin değişmesi lazım. Şimdi bazı teknik direktörler şikayet ediyorlar. 3 günde bir maç oynuyoruz, insanlar yoruluyor. Çok haklılar. Buna
Bence de.
katılıyorum. Fakat öyle bir yere geldi ki futbol artık 3 günde bir takımını hazır tutan ve iyi oynatan teknik direktörler diye bir dönem başlayacak bana göre. İş ona gidiyor.
Aha.
Artık öyle bir dönem başlayacak. Diyecekler ki işte bunu örnek olarak söylüyorum. Guardiola böyle bir teknik direktör hiçbir şeyden şikayet etmiyor. Takımı hep hazır mesela. Artık o döneme giriyoruz.
Hızlı
Onu
üretim
başaran
aslında.
evet, onu başaramayan teknik direktörlerde bu kupalarda oynayamayan takımlara çalışacaklar. Oralarda görev alacaklar. Ya böyle bir değişim var. Sonra milli maçlar çok fazla ve oyuncu tükeniyor. Oyuncular yoruluyorlar, yıpranıyorlar. Futbol severler, spor severler için iyi bir görüntü olabilir ama beyni yoruluyor insanın. Belki bunun sonra farkına varacaklar ve yavaş yavaş da küçük yaştaki çocukların ilgisinin işte başka alanlara gittiğini, mesela bir çocuğun 90 dakika boyunca televizyonun karşısında büyük bir şekilde maç seyretme heyecanının yavaş yavaş kaybolduğunu, çünkü dijital oyunların olaya hakim olmaya başladığını belirleyebiliyoruz. Böyle tehlikeler de var futbol için.
Anladım. Peki futbol altyapısını bugün nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye için?
Türkiye'de kötü. Neden kötü? Türkiye'deki futbol altyapısı bence sözde var. Özde yok. Maaşlar asgari ücret. Asgari ücrette maaş alan bir altyapı hocası büyük bir oyuncu ya da yıldız oyuncu yetiştiremez. Yurt dışında tam tersi, işte Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da bayağı iyi maaş alan, bu işe yıllarını vermiş, tecrübeli, deneyimli antrenörlerle yetişen çocuklar çok daha çabuk 17-18 yaşında A takımlara yükselmeye başladılar ve gayet başarılılar. Bizde işte son dönemlerde bir Arda yetişti, gitti Real Madrid'e. İşte Kerem şimdi Galatasaray'dan Benfica'ya, ama daha çok olması lazım bence. Çok daha fazla olması lazım. Bir futbolcu fabrikamız olması gerekiyor. 85 milyondan fazla nüfusumuz var.
Biraz şey olmuyor mu hocam o konuda? Mesela birçok altyapıdan yetişen oyuncu, özellikle mesela Gençler Birliği bir dönem yayından
Evet.
önce de konuşmuştuk ya, yetiştiriyordu. Ama birçoğu da o büyük takımlara, İstanbul takımlarına gittiğinde forma şansı bulamadığı için futbol hayatı bitti. Yani benim
Çoğu
mesela
öyle oldu.
unutamadığım Metin Diyadin'dir.
Evet.
Bence çok iyiydi ama Fenerbahçe'ye geldi mesela. Ya bir an hiç oynatılmadı ve futbol hayatı bitti.
Sakatlandı da. Dediğiniz doğru. Her futbolcunun, yani profesyonel anlamda 17-18 yaşındaki futbolcunun işte zirve mücadelesi yapan kulüplerde oynayacak diye bir şart. Kafasında öyle bir şart oluşturmaması gerekiyor. Daha bunu küçüklükten itibaren oyuncuyu hazırlamak lazım. Ya sen en fazla işte ikincilikte oynayabilirsin. Ya da en fazla Süper Lig orta kategori bir takımda oynayabilirsin, ama olabilirsin. Yani profesyonel olabilirsin. Önemli olan bunu çocuğa anlatabilmek. Ya da hedefinin sadece işte zirve mücadelesi yapan takımlar değil de, diyelim ki Belçika'dan seni Standard Liège diye bir takım istiyor. Gideceksin. Ya ben hayır, illa İstanbul'a geleceğim, Trabzon'a gideceğim, ya da işte Ankara'da mutlaka Gençler Birliği'nin en iyi oyuncusu olacağım. Öyle bir şey yok ya. Belçika'dan seni isteyebilirler. Hollanda'dan seni Den Haag isteyebilir. Bakarsın, gidersin. Belki geleceğin değişecek, hayatın değişecek. Bunları değerlendirmeyen de çok genç arkadaşımız var. Ben buna da üzülüyorum. Ya ben nasıl olsa Fener, Galatasaray, Beşiktaş'ta birinde oynarım 2-3 sene. Sonra işte alt lige giderim ya da başka bir takıma giderim. 7-8 senede bu işi bırakırım diye düşünen çok insan oluyor maalesef. Halbuki Belçika'ya gitse, Hollanda'ya gitse, Almanya'ya gitse, bir Danimarka takımı istese gitse, belki 15 sene oynayacak. Belki oradan başka yere transfer olacak. Bunları daha fazla denemeleri gerekiyor bence.
Anladım. Golleri sormuştum. Bir de aslında futbolcuları sormak istiyorum. Mesela işte sürekli Yıllar geçse de geleceğe damgasını vuran işte mesela Metin Halife yazı hala hatırlıyoruz. Alex de Souza'yı,
Tabii.
Hacı'yı. Sizin için mesela aklınıza ilk gelen isimler hangisi?
Üç, Hacı Alex Ergen.
Sergen, evet.
Hacı Alex de Souza, ki o çok mükemmel gollerini anlattım. Hacı'nın da öyle. Ve Sergen tabii ki.
Evet, Sergen'in de özellikle frikik gollerini hatırlıyorum.
Mükemmeldir.
Bir de o Tanrı'nın elini hatırlıyorum
Evet.
Sergen'de. Peki arkadaşların sormak istediği bir şeyler varsa onları da alalım.
Hay hay.
Öncesinde Kadir, YouTube'dan gelen soru var mı?
Evet, sorularımız var. Yavaş yavaş aktarayım ben size teker teker isterseniz. Ya da buradakilerin mi sorusunu alalım yoksa hangisini alalım önce?
Önce
Siz
YouTube'u
hangisini
alalım.
isterseniz. Tamam.
Çünkü o arada bir daha gelirse tekrar döneriz YouTube'a.
Okey. Sorunun birisi, ilk sorumuz, yüzlerce maç anlattınız. En heyecanlı anlattığınızı düşündüğünüz maç
Sorunun
hangisi?
sahibi de belki adının duyulmasını ister. Kadir'cim okuyabiliyorsan oradan.
Bunlar WhatsApp'tan gelen sorular abi, bilmiyoruz.
Tamam.
Türkiye Fransa finale yükselemedik. Çok üzülmüştüm.
Ya.
Konfederasyon Kupası. Penaltı kaçırdık.
Bir soru daha var. Aynı kişi sormuş WhatsApp üzerinden. Arkadaşıyla, iş arkadaşıyla iddiaya girmişler. Ercan Bey hangi takımı tutuyor gibisinden.
Babam Beşiktaş'ın teknik
Dur.
direktörüydü.
Şöyle bir iddia var hocam. Galatasaray demiş kendisi, arkadaşı Beşiktaş demiş, bir iddialaşma oluşmuş
Arkadaşı
orada.
bilmiş.
Evet, bir sorumuz daha. İlk anlattığınız maçı hatırlıyor musunuz diye sormuşlar mutlaka.
Hatırlıyorum,
Elbette.
radyodan değerli meslektaşım, meslek büyüğüm Akın Göksu ile beraber İstanbul'da maç Kadıköy'de oynanmıştı enteresan bir şekilde. Beşiktaş Adana Demirspor 0-0. Babam da aşağıdaydı. Beşiktaş'ın antrenörüydü. Çok enteresan bir anıdır. İlk maçım buydu.
Ya.
Resmen kartları bile hatırlayacaksınız diye düşündüm bir
Ya.
anda
Yok, o kadar da değil ama 0-0 bitti.
hocam. Var mı
Tamam.
kardeş? Sorumuz var mı?
Bir saniye bakıyorum. Fevzi Ünver sormuş. Ateş arabalarını keyifle takip ediyordum. Tekrar yayınlanması gibi bir durum söz konusu mu diye. Ateş
Maalesef
arabaları.
NTV'deydi. Bir de başka bir YouTube kanalında kısa süre yayınlandı. Ama
Hı-hı.
şu anda Mert İngiltere'ye yerleşti. İngiltere'de yaşıyor. Kısmet diyelim. Bizim sevdiğimiz bir programdı gerçekten.
Tamam. Bir sorumuz daha var. Aslında bu soru değil, istek. Barış Bey istemiş. Ercan Bey bir Hacı golü anlatabilir mi? Bugün bir tane
Hacı
demiş.
nefis bir gol Hacı. Hacı Hacı.
Ben burada bir şey sorabilir miyim?
Tabii, buyurun.
Ilgın ben.
Abi,
Hacı'nın
biliyorum.
Borussia Dortmund'a attığı gol mü, Rapid Wien attığı gol mü?
Bence Rapid'e attığı gol.
Evet, değil mi?
Ya
Teşekkürler.
o golde bir
Çiğir vardı diyorsunuz.
Viyana bir Mozart havası vardı sanki, değil mi?
Evet.
Evet.
Teşekkürler.
Rica ederim.
Son bir mesajımız var. Fevzi Ünver yazmış. Gol demeden golü anlatan adama saygılar, sevgiler demiş
Çok
ve
teşekkür
böyle devam
ederim.
ediyor.
Saygılar sunarım. Teşekkür ediyorum kendisine.
YouTube tarafında bu kadar.
Buradan sormak isteyen var mı arkadaşlar?
Ben bir soru daha sorabilir miyim?
Buyurun
Tabii
Ilgın
ki.
Bey.
Sorum şu aslında. Hangi statlarda daha keyifli bir maç anlatımı oldu ya da daha zorlandığınız, daha görüş açınızı daraltan statlar vardır mutlaka.
İzmir'deki Olimpiyat Stadı, Atatürk Stadı çok uzaktır sahaya. Şimdi kullanılmıyor. Yine İstanbul'da değişmiş şu anda. Olimpiyat Stadı'nda uzaktı. Keyif aldığım statlar eski İnönü, Ali Sami Yen eski. Yerleri de iyi şu anda ama eskiden çok daha keyifliydi. Ve tabii ki Ankara 19 Mayıs Stadı. Bence mükemmeldi.
Artık
Peki.
yok.
Teşekkürler.
Artık yok. Bir de eski Trabzon Avniaker. Eski ama.
Hı.
Oraya çok hakim bir yerdi. Nefis bir yerdi.
Saraçoğlu nasıl da oradan da çok
O daha pardon.
nasibimizin.
Özellikle yeni yapılan yeri çok iyi.
Anladım. Ya İnönü mesela
Teşekkürler.
benim için çok önemliydi. Ya böyle şey hala böyle özlemle hiç gidemedim aslında ama sanki sürekli orada maç takip ediyormuşum gibi
Evet, deniz
bir
tarafındaki kaledir.
hasret yaratıyorsun. Evet. Evet. Başka soru falan var mı arkadaşlar? Buradan. Sanırım yok. Ben sorayım o zaman.
Bir YouTube'dan bir şey daha geldi.
Tamam.
Ercan abi selamlar. Sizi bir
Merhaba.
görme engelli gol maçı olan maç olan görme engelli maçı olan gol bol anlatırken de görmek isteriz demiş. Özür dilerim
Hem
okuyamadım.
gol bol altın aldık.
Ahmet olacak
Geçen
sormuş bu arada hocam bu arada.
evet geçen olimpiyatta da altın aldık. Bu olimpiyatta da altın aldık. Tabii ki anlatmak isterim. Neden olmasın?
Çok
Bir
keyifli olur
altın
bence.
madalyayı anlatmak isterim.
Peki futbol dışında ilgilendiğiniz bir spor dalı var mı?
Var. O iki olimpiyat, iki Akdeniz oyunlarında görev aldım. Biz diğer branşlarda da bayağı eğitim aldık. Basketbol anlattım. İspanya'da o Dream Team vardır Amerika'nın. Jordan'lı takımı. O unutulmaz takımı. Boks anlattım. 1988 Seul Olimpiyat oyunlarında. Judo anlattım. Yine olimpiyatlarda. Tabii ki uzun yıllar voleybol anlattım. Hatta servislerin geçtiği bir voleybol. Şimdi servis geçmiyor biliyorsunuz. Direkt sayı oluyor. Eski anlatım yani eski sistemde servis geçiyordu. Tekvando anlattım. Ya olimpiyatlarda görev aldığımız için o konularda da eğitim aldık. Diğer dallarda da yine keyifle anlattığım branşlar bunlardı.
Anladım hocam. Peki şeye soracağım. Mesela yorumcular çok fazla artık yer alıyor maç sunumlarında ve bazen aslında spikerin de önüne geçmiş oluyorlar. Bunun bir standardı var mı? Yani
Var. Bunun
kuralları.
standardını Almanya, İngiltere çok iyi başarıyor. Onu söyleyeyim. Özellikle İngiltere'de bu iş çok önemli. Fakat bu olayın tabii ki yine başarı yorum olayında Amerika çok önemli. Her spor dalında bir yorumcu mutlaka var. Yorumcusuz yayın yapmıyorlar. Bizde bir türlü oturamadı. Yani çok ünlü bir oyuncu oluyor ama yorumları beğenilmiyor. Ya da yorumu oturuyor, çok konuşuyor. Bu sefer spiker iyi maç anlatamıyor. Bir türlü oturamadı. Onun da bir eğitimi var. O İngiltere'de bunun eğitimini önce alıyorlar. Ondan sonra o mikrofonu veriyorlar. Ya da Amerika'da. Hemen oturup al sana mikrofon, kulaklık demiyorlar. Önce bir eğitimden geçmesi lazım ki nerede duracak, nerede hareketlenecek bunları bilmesi lazım bence yorumcuların. Yoksa iyi yorumcularla yemek daha lezzetli hale gelebilir.
Evet. Ama genelde böyle birbirlerinin sözünü kesmek
Maalesef o
tarzında
dediğim
falan
evet.
oluyor maalesef.
Maalesef.
YouTube'dan gelen
Evet.
bir soru daha var. İsterseniz onu da ekleyeyim.
Alalım.
Siz radyodan maç dinlerseniz kimin sesinden dinlemek istersiniz diye sormuş Umut Korkmaz.
Ya benim Orhan abi, Orhan Ayhan, Ait Kıvanç, Tansu Polatkan, Levent Özçelik, işte arkadaşlarım, onlar devre arkadaşlarım. Levent Özçelik dedim, Hüseyin Başaran, sevgili dostum vefat etti. Bayağı usta isimler var. Onlardan maç dinlemek isterim. Eski günler gibi İlker Yasin.
Evet. Siz aslında aynı dönemdiniz gibi hatırladım ben İlker Yasin'den
İlker
ama
abi bizden önceki dönem.
anladım. Yenilerden kimler olabilir hocam?
Yenilerden Gökhan Aptik var, Özkan Öztürk, Onur Şahin var. Çok arkadaşlarımız Yalçın Çetin var. Okay Karacan şu anda yapmıyor. Mesela Okay var. Başarılı arkadaşlarımız var.
Anladım. Mesela şeyi takip ediyor musunuz? Takımların işte antrenman süreçlerinden falan itibaren mi başlıyor? Mesela Sizin o
Aa
haftaki
evet.
süreciniz.
Şimdi eskiden antrenmanları bir muhabirlik de yaptığımız için TRT dönemi işte röportajlar onlar da var. O zamanlar antrenmanlara giriş serbestti. Bayağı antrenman takip edebiliyorduk.
Şu an
Şimdi
girilemiyor
maalesef hayır. Şu
mu?
anda en fazla 15-20 dakikalık o da haftanın bir günü ve takımların antrenman tesisleri esasında şehre uzak bence. İşte Ümraniye mesela diyelim ki ben Maslak'ta oturuyorum. Ümraniye'ye gitmek kolay değil. Her gün.
Anladım.
Ya da
Anladım.
başka arkadaşımız İstanbul'da Fatih'te oturuyor. Aksaray'da oturan olabilir. Bakırköy'de oturuyor olabilir. Zor. Zor. Maalesef Ankara gibi küçük de değil. İstanbul çok büyük. Ankara'da yine Gençler Birliği Anıttepe'de, Ankaragücü bayağı yakın, Atlıspor'un orada. Siz de Emekte Bahçeli'de oturuyorsanız bayağı güzel bir şekilde gidebilirsiniz.
Ben
Değil mi?
Ankara'dayım.
Hangi semttesiniz?
Kurtuluş'ta.
Kurtuluş'tasınız.
Evet.
Yakınsınız. Ankara'da her yer
Evet.
birbirine yakın.
Evet. En uzak yeri İstanbul'dan yakın yerinden daha yakın. Şimdi 19 Mayıs stadının yerine Eryaman stadı açıldı ama o bayağı uzak
Çok
kaldı.
uzak. Ama 19 Mayıs'ta da yapılıyor gördüğüm kadarıyla.
Yapılıp yapılmayacağını bilmiyorum ama Eryaman stadı bayağı uzak. Ya bir
Çok
de
uzak, çok.
bir yeri tarihi bir şey vardı ya havası.
Tabii
Daha bir
canım.
anlamlıydı.
Ne tarihi maçlar yaşamıştır Ustad.
Evet. Özellikle benim gittiğim yani şimdiki Süper Lig o zaman birinci ligdi. Gittiğim tek maç oradaydı. Galatasaray Gençler Birliği maçıydı. İyi hatırlıyorum. Var
Kaç
mı sorun?
kaçtı?
3-1 Galatasaray yenmişti. Çok
Yani.
üzülmüştüm.
Özür
Ilgın şimdi bana kızacak ama.
diliyorum. Bir soru sorabilir miyim?
Tabii
Buyurun.
ki. Buyur
Şimdi
Ramazan.
sizin anlatımlarınızdan Facebook'a kesitler paylaştım. Ercan Taner'in söylediği şeyleri. Ercan Taner futbol spikerine başladığında ben 3. ya da 4. sınıftaydım Ankara'da Aydınlık Evler'de ve Levent Özçelik, Ercan Taner, Öztürk Pekin sanki beraber başlamışlar gibi hatırlıyorum.
Yok,
Çünkü
Öztürk abi de bizden önceki devre.
o önceki ha yani bir grubu yani o zaman duymaya başlamıştık TRT'de herhalde.
Öztürk abi şöyle Tansu abilerle aynı dönem ama Öztürk abi askere gidiyor. O zaman da biliyorsunuz askerlik yedek
Uzun.
subay olmasına rağmen 20 ay.
20 ay evet.
Evet.
Şimdi her hafta Tanzer Kozan sunardı ve biz dinlerdik.
Evet,
Spikerler
evet.
değişince anladık yani
Evet.
sizleri yani yeni spikerler anlamıştık. Şimdi şey soracağım. Çok uzatmak istemiyorum.
Estağfurullah.
Maçları statta sunduğunuzda tribünden mi ya da nereden sunuyorsunuz? Biz derdik ki
Tabii
ya bunlar ya bunlar derdik
tüm...
çok uzaktan sunuyorlar. Ellerinde bir dürbün var. Dürbünle
Yok.
bakıyorlar falan diye hikaye
Yok,
anlatırdık birbirimize.
tribündeyiz. Bazı statlarda anlatım kabini var. Şimdi çoğunda tribünde bir masa var. Basın tribününde oluyor. Spor yazarları tribününde. Ya da bir anlatım odasının içinde oluyorsunuz. Oyuncuların yerleri belli. Sahaya fazla uzak değilsiniz. Uzak olan oyuncunun bile taktiksel dağılımda yeri belli olduğu için işte sağ kanat savunma, sol kanat savunma, savunmanın sağ solu, orta alan sağ taraf, orta alan sol taraf. Bunları zaten oyuncuların nerede oynadığını biliyorsunuz.
Biliyorsunuz.
Duran toplarda çok dikkat etmeniz lazım. Ama televizyon anlatımı var artık. Monitöre bakıp o ceza sahası içinde kimlerin olduğunu hemen görebiliyorsunuz.
Özür diliyorum. Televizyon anlatımında da mı statta oluyorsunuz?
Tabii, televizyon.
Ha,
Ama Avrupa maçları değil tabii.
değil. Evet.
Ya
Peki.
çoğu Avrupa maçı artık merkezlerden anlatılıyor.
Şimdi bir şey gördüm. Yani 90'larda bunun başka bir modeli vardı. Özellikle özel radyolar maç anlatırken arkaya bir seyirci efekti koyup
Dinleyici efekti değil mi?
evet
Evet.
dinleyici efekti koyup şeyden anlatıyorlardı. Biz bunu anlıyorduk. Çünkü
Tabii canım,
hiçbir
herkes
şey
anlıyordu.
evet hiçbir şey değişmiyordu. Yani golde
Tabii
bile bir şey
tabii.
değişmiyordu. O ses yani bu kadar acemice Türk halkını nasıl kandırdılar hala onu düşünüyorum.
Ya işte o hava olsun diye yaptılar öyle.
Şimdi de geçenlerde ya çok böyle maç dinleyemiyorum eskisi gibi ama Tansu Polatkan'ı stüdyodan maç anlatırken duydum.
Çünkü
Tansu abi devam
bağlanıyorsun.
ediyor. Devam ediyor Tansu abi. TRT'de.
Evet devam ediyor ama stüdyodan anlatıyor. Yani
Evet,
bağlanıyoruz dedi.
stüdyodan
Yani
anlatıyorlar.
niye yapıyor TRT bunu?
Hiç bilmiyorum. Ya keşke stada gitse, değil mi?
Evet yani çünkü yani bariz belli hani ne bileyim hala eski dinleyiciler var bizler varız yani insanlar her şeyi anlıyor yani
Evet.
bağlantının stat'tan olduğunu ya en basitinden bir anons olduğunda o anonsun sesini duyuyorsunuz yani stat'tan olduğunu oradan anlıyorsun.
O bile hoşuna gidiyor değil mi
Evet
insanların?
evet evet ama yani şeyden anlatmak stüdyodan maç anlatmak hadi TRT'ye yakışmıyor da neyse siz tabii TRT'de değilsiniz artık.
Değilim ama inşallah düzelir diyeyim.
İnşallah. Peki.
Ya,
Teşekkür ederim.
hatta
Ben bir
artık
şey sorabilir miyim? Biz yayını Heh.
ben bir türlü ben de bakacağım da sonra bunu hatıra olarak saklayacağım. Nedir bizim YouTube adresi şu anda yayın yaptığımız?
Engelsizler isim kanalı. Engelsizler isim. Engelsizler İsim Derneği'nin
Heh.
kanalı. Ben size
Ben bunu
atacağım linki
çünkü
zaten.
ben bunu saklarım çünkü.
Ben linki atacağım size zaten onu. Kanalı.
Kanalı değil mi?
Bu programın linkini de atacağım. Canlı
Tamam,
yayın.
tamam. Bekliyorum onu.
Bir şey sorabilir miyim ben tekrar?
Buyurun.
Çok sorma ama. Eskiden TRT'de maç anlatılırken Ercan Bey muhabirken şöyle sahneler oluyordu. Futbolcu bir anda sağ kenarına gelirdi taç çizgisine işte su içmek
Evet.
için. O
Evet,
anda
evet.
Ercan Taner röportaja girerdi onunla. Maç o sıra devam ederken. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir, sanırım
Doğru.
Şifo Mehmet de öyle bir röportaj hatırlıyorum. Bir
Metin'le var, Şifo
Metin
Mehmet'le
de var.
var.
Ya bu röportajlar nasıl oluyordu? O sırada şu anda tesislere bile antrenman seyretmek için giremezken neredeyse o sırada bunlar nasıl gerçekleşiyordu ya da enteresan bir anın var mı bununla
Valla
alakalı?
şunu söyleyeyim. O yıllarda her şey çok daha güzeldi sanki. Daha serbestti. Oyuncularla arkadaş ve dost gibiydik. Hakemler babacan, iyi, yakındı. Herkes birbirini tanıyordu. Aile küçüktü, ben size öyle söyleyeyim. Artık bayağı aile büyüyünce de sorunlar arttı. Benim teşhisim budur bu konuya.
Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Kadir soru var mı?
Bir soru daha soralım.
Buyurun.
Galatasaray Juventus maçında Sneijder'in attığı gol hakkında ne düşünüyorsunuz?
Valla esas benim düşüncemden çok Snyder'in ne düşündüğüydü o anda. Ben aklıma ne geldiyse o anda söyledim. Onu söyleyeyim. İnşallah yine öyle goller anlatırız.
Ya biz işte sesograf hazırladık tanıtım için. Sizin gollerinizden böyle derledik. Her golü ayrı bir güzel anlatmışsınız. Geçmiş gitmiş yıllar olmuş maçlar ama onu dinlemek bile heyecanlandırdı beni mesela.
Ya sağ olun, çok teşekkür ederim.
Mesela bir şey maçı vardı onu koyduk buraya. Barcelona Real Madrid maçında Barcelona 4. golünde bir
4-0
Messi'nin
bitenler.
pası var. Siz pasa o kadar hayran olmuşsunuz ki anladığım kadarıyla. Yani gol olduğunu söylüyorsunuz ama pasta anlatmaya devam ediyorsunuz. Yani o enteresan bir yaklaşım.
Muazzam. O Barcelona muazzam. En
Evet, evet,
sonda
evet.
dün Xavi bıraktı
O.
futbolu. Yalnız şu var, bugün haberi gördüm. Real Madrid bugün Xavi için bir haber, yani bir mesaj yayınladı. Kendisinin futbola yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve unutulmayacağını yazdı. Ya yani Real Madrid Barcelona'nın ezeli rakibi. Bunu yapması bence büyük olay. Büyük bir vizyon bu dünya futbolunda. Ya yani bir Barcelona ezeli rakibiniz ama oyuncusu bırakıyor. Ve o da teşekkür ediyor futbola verdiği hizmetlerden dolayı. Bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti.
Bence çok olması gereken bir şey. Yani.
Umarız Türkiye'de olur böyle bir şey. Pek sanmıyorum ama.
Umarız.
sorumuz yoksa yavaş yavaş toparlayalım mı hocam da daha fazla yormadan.
Estağfurullah.
Son bir soru
Soru.
daha da atabiliriz isterseniz ama
Tabii.
hem son bir soru daha verelim o zaman. Yeni nesil spikerleri düşündüğümüzde ve işini hakkıyla yapan gerçekten işte her şeyi doğru yaptığını düşündüğünüz bir spiker var mı?
İsim vermeyeyim. Bütün meslektaşlarımı tanıyorum. Ya kiminin kalbi kırılır, kimi sevinir, kimi üzülür. Ama bütün meslektaşlarımı seviyorum ve saygı duyuyorum. Öyle söyleyeyim. Olur mu?
Olur.
Elbette.
Biz soruyu soranın adına cevaplamış olduk. Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ediyorum.
Bizim için gerçekten çok anlamlı oldu.
Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık.
Tarihe
Sağ olun.
kaldı.
Sağ olun Ilgın Bey size de. Kadir Bey, Ramazan Bey, Nuşen Hanım ve diğer bütün izleyenlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Buradan sosyal medyadan paylaşım yapan sosyal medya ekibimize de teşekkür edelim.
Hepsine çok teşekkür ederiz.
Turgay, Ömer, Ramazan. Çok sağ olun arkadaşlar. Kadir'e de tekrar teşekkür ederim. O zaman festivalimize Ercan hocam sizi de bekliyoruz. Cuma
İnşallah.
cumartesi. Çok
Kendi
teşekkür.
söz vermeyeyim. Hafta sonu milli maçlarla dolu bir dönem yaşayacağız.
Aynen. Çok
Kendinize iyi bakın.
teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun.
Hoşça kalın.
İyi akşamlar
İyi
herkese. İyi
akşamlar, hoşça
akşamlar.
kalın.
İyi akşamlar.